Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiren kesiren. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak bizleri bir anne ve bir babadan yarattı ve insanoğlunun yeryüzünde çoğalması için de lütfüyle keremiyle anne ve babaları buna vesile kılmış oldu. Erkekle kadın arasında bir cazibe, bir sevgi, bir muhabbet, bir cazibe var etmek suretiyle Cenab-ı Hak bu aile yuvasını bu şekilde rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle tesis etmiş olmaktadır. Ayet-i kerime hepimizin malumudur. Rum suresinin 21. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz Estağfirullah وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلْكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ تَفَكَّرُونَ Şu da Allah'ın, Yüce Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin, sonsuz ilminin, kudretinin bir alametidir, delilidir ki size hem cinsiniz, kendi cinslerinizden eşler yarattı. Yani erkek için kadın, kadın için erkek, karı koca anlamında ve birbirinize ünsiyet peyda ederseniz, bir hayatın dağdağısından, sıkıntılarından sükunete eresiniz, ruhunuz sükunete ersin ve sizin aranıza, gönüllerinizin arasına Cenab-ı Hak bir meveddet koydu, meveddet yarattı. Birbirine yabancı iki gönül, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bu meveddet, muhabbet sebebiyle dünyada anadan, babadan, kardeşten daha yakın bir hale Cenab-ı Hak getirmektedir. Ve rahmeten bir de Cenab-ı Hak o eşler arasında kendi Rahman Rahim sıfatından rahmet lütfetti. Adeta o eş birbirine bir ruh ikizi gibi birbirine baston oluyor, birbirinin ihtiyacını görüyor, birbirinin en böyle yakın yardımcısı Cenab-ı Hak lütfediyor. Şüphesiz ki bunda bu hususları, buradaki hikmetleri, ibretleri derinden derine tefekkür eden, düşünen insanlar için Cenab-ı Hakk'ın kudretini, varlığını, birliğini gösteren çok büyük deliller söz konusudur. İşte burada Cenab-ı Hak buna meşru bir düzenleme ile, yani meşru nikah nasıl olur? Tarafeyn birbiriyle hangi şartlarda İslam şeriatına uygun tarzda evlenir? Bunun da Cenab-ı Hak ahkamını beyan etmektedir. Efendimiz Aleyhisselam bunları güzelce daha tafsilatlı bir şekilde hem sözleriyle hem de mübarek uygulamalarıyla bize öğretmektedir. Bu şekilde meşru evlilik ta Hazreti Adem Aleyhisselam ve Havva annemizden başlayarak kıyamete kadar devam edecektir inşallah. Şimdi tabii eşler arasında çok özel Cenab-ı Hak bir mahremiyet lütfetmiştir. Özel hayat lütfetmiştir. Bu tabii en mahrem bir beraberliktir, birlikteliktir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu keremidir. Ama bunun da ayet-i kerimelerde beyan buyurulduğu şekliyle ve Efendimiz Aleyhisselam'ın yine beyan buyurduğu şekliyle işin mahremiyetine, işin nezaketine dikkat etmek suretiyle bu özel hayatta devam etmesi gerekmektedir. Bu eşler arasındaki özel hayatla ve mahrem ilişkiyle ilgili olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözlerinden ve yine sünnet-i seniyede var olan bu hususun düzenlenmesi ve tanzim edilmesinden örneklerle inşallah programımızı devam ettirmiş olacağız. Müsaadenizle öncelikle sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu özel hayatla alanla ilgili bir kısım mübarek sözlerinden birkaç tanesini arz etmek istiyorum. An İbni Abbasin kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lev enne ahadahum izâ erâde en ye'ti ehlehu kâle bismillah Allahümme cennibne şeyatîne ve cennibi şeytâne mâ razaktena fe innehu in yukadder beynehuma veledun fî zâlike lem yedurrehu şeytanun ebeden. İbn Abbas radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koca, bir erkek, meşru bir efendim nikahlısıyla eşiyle cinsi münasebete girmek istediği zaman şu duayı yaparsa ona çok fayda verir ve şeytan onlara vereceği efendim evlat nimetini şeytandan muhafaza eder buyuruyor. Yapılan duanın Arapçası şöyleydi. Bismillah Allahümme cennibne şeytane ve cennibi şeytane ma razaktene şeklinde. Manası ise Bismillah yani Allah'ın adıyla Allah'ım şeytanı bizden uzaklaştır ve şeytanı bize vereceğin evlattan çocuktan da uzaklaştır. Bu şekilde dua eder ve bu ilişkide Cenab-ı Hak onlara bir çocuk ikram ederse şeytan o çocuğa zarar veremez buyuruyor sevgili peygamberimiz. Yani burada bizim her halimizle Allah'ın kulları olarak her halimizle hep Cenab-ı Hakk'ın zikri ile olmamız, her meşru işimizi besmele ile başlamamız, besmele ile başlayan işlerde çok bereketleri oldu. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinde küllü emrin zibalin lem yubde fihi bi bismillahirrahmanirrahim fehuve ebtar ey akta. Herhangi böyle Cenab-ı Hakk'ın meşru kıldığı bir hayırlı işte bir kişi eğer bunu besmele çekmeden o işe koyulursa yaparsa o işin sonunda hayırlı sonuç ortaya çıkmaz. Onun sözü kesik olur, ebtar olur buyuruyor. Besmele'nin ne kadar işlerin hayırlı, feyizli, bereketli olmasına vesile olacağı dile getirilmiş oluyor. Ta bu eşler arası münasebete varıncaya kadar bu besmele'nin ehemmiyetine dikkat çekilmiş oluyor. İkinci olarak da şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınmak çok önemli bir şey. Çünkü o bizim apaçık düşmanımız. Ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayarak düşmanlığını ilan etmiş. Apaçık düşman olduğunu Cenab-ı Hakk'a bildirmiş. Bize karşı düşmanlığını açıkça ortaya koyan. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin sürekli aman şeytana tabi olmayın, şeytana kanmayın. O sizi aldatır, yanlış yola sürükler diye uyarmış olduğu bir düşmandır. Dolayısıyla özellikle de onun şerrinden sığınmak da önem arz etmektedir. Ne kadar bir güzel bir münasebet söz konusu ki Meryem validemizin annesi Hanne validemiz Ali İmran suresi 34 ve devam eden ayet-i kerimelerde beyan olduğu üzere orada Meryem'i dünyaya getirdiğinde Cenab-ı Hakk'a şu şekilde niyaz ediyor. İnni u'izuha bike ve zürriyeteha mineşşeytanirracim. Ya Rabbi bu yavrumu dünyaya getirdim. Ben onu Beyt-i Makdis'e adamak istiyorum. Ve hem onu hem de onun zürriyetinden gelecek olan çocuklarını kovulmuş şeytanın şerrinden koru ya Rabbi. Onun için koru ya Rabbi diye dua ediyor. Bizim şeytandan Allah'a sığınmamız demek ki devamlı olmalı. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak Nahl Suresinin 98. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim feizâ qara'tel Kur'âne festeğiz billahi mineşşeytanirracim. Kur'an-ı Kerim okuyacağın zaman, okumaya başlayacağın zaman kovulmuş şeytan Allah'a sığın buyuruyor. Ne alakası var diye düşünülebilir. Şöyle, yani ibadetlerimize başlarken de, Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken de istiaze yaptığımız gibi, şeytanı Allah'a sığındığımız gibi hayatımızın çok mahrem bir anı olan eşimizle, eşlerimizle birliktelik anlarımızda yine ne yapıyoruz? Şeytanı Allah'a sığınıyoruz. Bu neyi gösterir? Demek ki biz her an, her zaman apaçık, amansız düşmanımız olan, bizi yanlış yollara sevk etmek için sürekli bir tahrik, vesvese tahrik halinde olan o şeytanın gönlümüzü korumaya çalışmak ve onun şerrinden muhafaza edilmek ve bizi onun şerrinden muhafaza edecek olan da sadece Cenab-ı Hak olacağını farkında olabilmektir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu özel mahrem durumumuzla alakalı bir diğer mübarek sözleri şöyle kıymetli dinleyenlerimiz. An Abdurrahman bin Sa'din kâle semi'tu Ebu Sa'idin el-Hudriye yekûlu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne min e'azamil emaneti indallahi yevmel kıyameti er-racule yufti ile emrat ile imratihi ve tufti ileyhi sümme yenşuru sırrah. Cenab-ı Hak böyle bir adilikten, böyle bir şeref mahrumiyetinden Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Niye böyle dua ettik? Çünkü Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Abdurrahman bin Sa'd radıyallahu anh, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ten şunları işittiğini naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesi kıyamet gününde Allah katında sorumluluğu en büyük olan emanetlerdendir. Müslim nikah 124'te geçiyor. Yani burada bir Müslüman vicdanı, Müslüman kalbi çok hassas olmalı, çok dikkatli olmalı. Böyle bir vebalden, günahtan da hazır etmeliyiz. Bir diğer hadis-i şerif, An İbni Abbasin radıyallahu anhuma, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, فِلْدَذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ اَوْ نِصْفِ دِينَارٍ İbn-i Abbas'tan naklediğine göre sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel halindeyken, yani hayızlı halindeyken hanımıyla cinsi münasebette bulunan kimse hakkında şöyle buyurmuştur. O kişi tabii bir günah işlemiş olmaktadır, bir yasağı çiğnemiş olmaktadır. Dolayısıyla onun günahından kurtulmak için bir tasaddukta bulunması gerekmektedir. Efendimiz ona bir haber veriyor. O kişi bir dinar yaklaşık 4-25 gram altın ki yani şu an tabii altının gramı 4300 civarında. Dolayısıyla 16.000-17.000 TL civarında bir tasadduktan bahsediyor. Veya yarım dinar sadaka vermelidir. Yani cezası büyük aslında. Bir diğer hadis-i şerif Al Ebi Sa'idin el-Hudriye kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ etâ ehadukum ehlehu sümme erâde en ya'ûde fel yetevadda. Ebu Sa'id el-Hudriye'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle cinsi münasebeye girdikten sonra tekrar bu işi yapmak isterse ikisi arasında bir abdest alsın diye Efendimiz'in de böyle bir tavsiyesi burada yer almaktadır kıymetli dinleyenlerimiz. Risalet öncesinde Mekke'nin ahlaklı, dürüst ve içki içmeyen gençlerinden biri olan Osman bin Maz'un ile evlenmişti. Bir hanım, sahabeden bir hanımdan bahsediliyor bu hadisede. Kocasıyla birlikte ilk Müslüman arasına girme şerefine ermişti. Mutlu bir evliliği, huzurlu bir yuvası vardı. Allah Resulü ve ailesiyle samimiydi. Kimdi bu hanım? Bu hanım Havle binti Hakim'den başkası değildi. Havle radıyallahu anha bakımlı bir hanımdı. Süslenir, kınalar yakar, güzel kokular kullanırdı. Fakat günlerden bir gün üstü başı dağınık, kılık kıyafeti son derece özensiz bir halde Hazreti Ayşe annemizin yanına gelmişti. Kendisini yakından tanıyan Hazreti Ayşe onun bu durumuna şaşırarak sordu. Bu halin ne? Havle de Osman bin Maz'un. Osman ne dünyayı istiyor ne de hanımını görüyor. Geceleri sabaha kadar namaz kılıyor. Gündüzleri ise oruçta geçiriyor diye cevap verdi. Hazreti Ayşe o sırada içeri giren rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e durumu anlatınca Allah Resulü hemen birini gönderip Osman'ı çağırdı. Gelince ona ey Osman bizde ruhbanlık yoktur. Ben senin için güzel bir örnek değil miyim buyurdu. Sonra Allah Resulü sözlere şöyle devam etti. Ey Osman sen benim sünnetimden yüz mü çeviriyorsun? Osman bin Maz'un hayır ya Resulallah. Vallahi ben senin sünnetini istemekteyim. Diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki ölçüyü şöyle açıkladı. Ben biraz uyurum, biraz da namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Eşimle de beraber olurum. Allah'tan sakın ey Osman. Eşinin sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Nefsinin bile sende hakkı var. Şu halde bazen oruç tut, bazen tutma, bazen namaz kıl, bazen de uyu. Yani Allah'a kullukta ölçülü, itidalli olmaya gayret göster. Tabi bu ayet-i kerimede de beyan buyruluyor. Cenab-ı Hak hadis suresinin son sayfasında orada Hristiyanlardan bahsederken şöyle bir ifade yer alıyor. وَرَحْبَانِيَّتَنِ بِتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَ عَلَيْهِمْ اِلَّا اَبْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعُوهَا قَرَائَتِهَا. Biz diyor normalde bu Hazreti İsa'nın taraftarları Hristiyanlara bir ruhbanlık emretmedik. Böyle bir dinimizde böyle bir emir söz konusu değildir. Fakat bunlar biraz kullukta öteye gitmek, takvada öteye gitmek niyetiyle ruhbanlık diye bir şey kendileri ihdas ettiler. Yani ibda, bid'at olarak ortaya koydular. İşte yeme açısından, evlenmeme açısından bazı şartları olan bir ibadet biçimi ortaya koydular. Ama onlara bunu farz kılmadığımız halde, bizim böyle bir emrimiz olmadığı halde, kendileri ihdas ettikleri halde de yine o uydurdukları ibadet biçimine kendileri de riayet edemediler. Aslında bir manada Cenab-ı Hak böyle dinde olmayan bir şeyi, bir ibadet biçimini veya aşırı bir şekilde bir ibadet tarzını uygun görmediğini de aslında ifade bize yansıtmaktadır. Efendimiz de Osman bin Maz'un üzerinden bize aynı davette, çağrıda bulunmaktadır. Dinimizde ruhbanlık yoktur. Burada her hak sahibinin hakkını vermeye özen göstermek vazifemiz söz konusudur. Kıymetli dinleyenlerimiz, kendilerinin daha çok ibadet ihtiyaçları olduğunu, hatta bu yüzden dünyadan ve eşlerinden uzaklaşmaları gerektiğini düşünen abid sahabelerden biriydi Osman bin Maz'un. Her yönüyle örnek olan Allah Resulü onlara bu konuda kendi uygulamasını hatırlatıyordu. Zira evlilik helal bir birliktelikti ve eşler arasında da riayet edilmesi gereken belli bir hak ve hukuk vardı. İbadette aşırıya giderek hanımların hakkı ihmal edilmesi doğru olmazdı. Onların da üzerimizde hakkı olduğunu bilmemiz gerekmektedir. İnsanı en mükemmel surette yaratan Allah Celle Celaluhu, onun maddi ve manevi her türlü ihtiyacını karşılayacak vasıtaları da var etmiştir. Bu ihtiyaçlardan birisi de erkek ve kadının cinsi duygularıdır. Cinsi arzuları ve efendim bu yöndeki şehevi arzularıdır. İnsanlarda bu cinsi arzular tabii ve fitri bir ihtiyaçtır. Çünkü insanoğlunun çoğalması ve neslini devam ettirmesi ancak böyle bir ihtiyaç ile mümkündür. Fakat bu ihtiyaç belli kaidelere bağlanarak helal yoldan karşılanmalıdır. Bu tabii ihtiyacın evlilik yoluyla giderilmesi sevap vesilesi sayılırken, haram yollardan giderilmesi demek olan zina ise İslam'da büyük günahlardan sayılmış ve yasaklanmıştır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sohbetlerinde sahabesine iyilikleri anlatırken, tasadduku, sadakayı anlatırken verdiği örnekler içerisinde bir karı kocanın beraber, birlikte olmaları, yani cinsi münasebet yapmalarını da örnek vermişti. Yani bir kocanın eşiyle beraber olması da sadakadır buyurmuştu. Bunu duyunca sahabe-i kiram ya Resulallah diyelerini anladık ama yani sadakanın böyle oraya kadar düşmesini tabiri caizse inmesini de çok biraz abartılı bulduk demek istediler. Efendimiz Aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. Eğer bir insan bu ihtiyacını haram bir yolda görecek olsa ne olur? O zaman günah kazanır mı? Kazanır. Haram işlemiş olur mu? İşlemiş olur. O zaman bunu meşru nikah yolu yaptığı zaman da bu bir iyilik olur ve bu sadaka olur buyurmuşlardı. Kıymetli dinleyenlerimiz, İslam'da evlilik insan fıtratının bu tabii ihtiyacını karşılayan meşru bir yol olarak görülmüş ve karı koca birbirlerini tamamlayan iki unsur olarak kabul edilmiştir. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu'nun eşlerden söz ederken Bakara suresinin 160-187. kelimesinde hunne libasul lekum ve entum libasul lehun. Onlar yani kadınlar yani nikahlı eşleriniz size örtüdürler, elbisedirler. Siz de o nikahlı eşlerinize bir örtüsünüz, elbisesiniz. Buyurması bunun açık bir ifadesidir. Yine Allah Teala evliliği bir taraftan kendi varlığının bir göstergesi, diğer taraftan da eşler arası huzur ve saadetin kaynağı olarak da bizi takdim etmektedir. Ayet-i Kerime'de size kendi cinsinizden yanlarında huzur ve mutluluk bulabileceğiniz eşler yaratması ve aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi Allah'ın varlığının, kudretinin, ilminin delillerinden biridir buyurulmuştur. Yüce Allah birbirlerine karşı eşlere önceden tahmin edemeyecekleri kadar ilgi, sevgi, şefkat, istek ve arzu vermektedir. Kadın ve erkeğe verilen bu huzur ve sükunet arzusu onları birlikte bir yuva kurmaya da sevk etmektedir. Yani o duygular olmasa, o ihtiyaçlar olmasa, yani tarafının birbirine cazibesi, alakası, ilgisi, arzusu olmasa, tabii iki insan bir araya gelmesi, bir yuva kurması, birlikte yaşaması, çocukların olması tabii mümkün olmaz. Bu bakımdan da kıymeti dinleyenlerimiz, tabii ki yaşadığımız çağda aileyi tehdit eden çok büyük sıkıntılar var. Erkeği, kadını tehdit eden çok büyük sıkıntılar var. Yani erkeklerdeki erkek duygularının iyi gelişmesi, düzgün gelişmesi, kaybolmaması, olgunlaşması, kadınlarda kadınlık hissiyatının, duygularının kaybolmadan, bozulmadan, onun tıpkı bedenin büyüdüğü gibi o duygularımızın da olgunlaşması ve onların zarar görmemesi çok önem arz ediyor. O karşılıklı arzular ne kadar yüksek olursa, ilgiler ne kadar yüksek olursa, tabii ki aile beraberliği de o kadar samimi, muhabbete dayalı ve düzgün olacaktır. Ama erkek ve kadında birbirine olan ilgi alaka ne kadar azalırsa, bu duygularımızda bir azalma düşme söz konusu olursa, o zaman tabii o birliktelerde daha zayıf olmakta ve onlardan da çok sıhhatli nesillerin ortaya çıkması mümkün olamamaktadır. Bir de tabii evliliğin yaşı da bu bakımdan çok önemli. Cenab-ı Hak biyolojik olarak yani erkeği de kadını da belli bir yaşta evlenecek kıvama getirmektedir. Yani bu diyelim işte 15 yaştır, 14'tür, 12'dir, 16'dır neyse biz buna ihtilam yaşı diyoruz veya kişinin akıl bali olması diyoruz veya bir yani biyolojik olarak evlenecek bir olgunluğa ulaşmış olması anlamına geliyor bu. Ve bu aynı zamanda ilmi bir gerçeği de bize hatırlatıyor. Şimdi işin uzmanları, tabipler yaptıkları incelemelerde, yaptıkları testlerde kadının ve erkeğin doğurganlık yani erkeğin nutfesinin çocuk yapma özelliği, kadının diyelim ki yine suyunun çocuğu yapma doğurganlık özelliği, bunların en yüksekte olduğu zamanlar akıl bali olduğumuz yani evlilik yaşına ayak bastığımız anlarda buradaki doğurganlık üreme ihtimalinin çok yüksek olduğu, işte yüzde diyeyim ki efendim yüzlerde, %90'larda olduğu ifade ediliyor. Peki sonra ne oluyor? Sonra ilerledikçe işte 20 yaşına geldikçe düşmeler başlıyor. 25'e gelince düşmeler başlıyor. 30'a gelince iyice düşüyor. 35-40 gece efendim artık ondan bir hayırlı sonuç çıkmayacak bir noktaya geliyor. Kadının doğurganlık şeylerinde düşme daha hızlı hareket ediyor. Bu bize şunu gösteriyor. Yani gençlerimizin evlilik yaşları ilerledikçe yani daha ileri yaşlarda evlilik söz konusu oldukça burada hem çok sıhhatli sevgi, muhabbet, ilgi, alaka buna bağlı sağlam bir aile kurulma ihtimalinin düşmeye söz konusu oluyor. Aynı zamanda da bir çocuğun dünyaya gelmesi veya sıhhatli, düzgün, ele ayağı düzgün çocukların dünyaya gelme ihtimali de azalmış oluyor. Bunun yani günümüzde hastanelerde, doğum yapılan yerlerde takip edilse, araştırılması yapılacak olsa buradan bilimsel olarak da çok ciddi sonuçları görmemiz mümkün olacaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz, eşler arası ilişki ve özel hayat asla hafife alınmaması gereken bir konudur. Yani evlilikte bu çok önemli bir husustur. Yani bir kadın ve erkek bunun için tabii evlenir. Beraber olmak için evlenir. Beraber bir aile kurmak için evlenir. Dolayısıyla bu açıdan karşılıklı bu özel mahrem hayatında çok büyük ehemmiyeti olduğu anlaşılmaktadır. Düzgün yürüyen bir evlilik için eşlerin bedensel, ruhsal ve duygusal doyuma ulaşmaları açısından sağlıklı bir cinsi hayat son derece önemlidir. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşler arası cinsi münasebet hakkında erkek olsun kadın olsun kendisine sorulan çok özel soruları cevaplamaktan asla geri durmamıştır. O hanım sahabelerden gelen cinsellikle ilgili soruları da hanımları aracılığıyla onlara cevabını vermiş, ulaştırmıştır. Eşler arası cinsi münasebetin belli bir adabı vardır şüphesiz. Bu ilişki eşlerin birbirlerine yalnızca biyolojik ve fiziksel teması demek değildir. Her şeyden önce bu nefsin teskin ve terbiye edilmesinin en etkili yöntemlerinden biri sayılır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın ibadet hayatını da etkileyecek olan bu özel hayat ile ilgili olarak bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Söz konusu özel hayatın adabı arasında eşlerin birbirine karşı güzel görünmesi, süslenmesi, temizlenmesi başta gelmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem imkan ve ortama göre eşlerin kıyafet seçiminde dikkat davranmalarını ve dışarıda olduğu gibi ev içinde de bakımlı ve temiz olmalarını istemiştir. Bu bağlamda eşlerin güzel koku ve kına gibi kişisel bakım ürünleri kullanmalarını Efendimiz onaylamıştır. Ümmetinin pejmürde olmamasını, saç ve sakalına bakmasını, gözlerine sürme çekmesini, ağız sağlığı dahil her türlü beden ve elbise temizliğine dikkat etmesini de istemiştir. Tabii bunlara dikkat edilirse, tarafların birbirine bu şekilde ilgiyi ve alakasını artıracak tarzda güzelliğine, temizliğine ve diğer efendim bakımına dikkat edecek olursa oradaki birliktelik, beraberlikte daha iki tarafı da teskin edecek ve tatmin edecek noktaya ulaşacaktır. Cenab-ı Hak bizim her halimizi kendi rızasına, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyyesine uygun olarak yapabilmeyi, o şekilde bir kulluk sergileyebilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin ve mutlu aile yuvaları tesis edebilmeyi, bunu devam ettirebilmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfü kere bile nasip eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.